Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz TransferGo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. TransferGo uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik artık Türkiye'deki sevdiklerinizin cep telefonuna da gönderim yapabiliyorsunuz. Bu bölümde İsveç'e gidiyoruz ve karşısına çıkan iş fırsatı ile bir sene önce Stockholm'a taşınan Yiğit Üstündağ konuğum. Alman Lisesi ve İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu Yiğit, İstanbul'da Alman bir otomotiv firmasında başladığı kariyerine bir oyun firmasına girmesiyle farklı bir yön veriyor. Türkiye içinde de iş fırsatları ile taşınan Yiğit, İstanbul'dan İzmir'e taşınıyor ve 1,5 sene orada kalıyor. Daha sonra ise geçen sene karşısına çıkan bir fırsat ile hepimizin tanıdığı çok ünlü bir oyun şirketinde Stockholm'da işe giriyor. Yiğit ile İsveç'te çalışmayı, oyun sektöründe iş bulmayı ve tabii ki Stockholm'da hayatı konuşacağız. Bu arada İsveç merakını çekenler daha önce ilk sezonda 19. bölümde İsveç'te kendi startup'ını kuran Emre Çubukçu ile de konuşmuştuk. Bu da ikinci İsveç bölümü olacak. Merhaba Yiğit, hoş geldin.
Merhaba Emre, selam.
Bu arada Yiğit benim en yakın dostum, Ece'nin kardeşi. Buradan Ece'ye de selam gönderelim. bunu bekliyordur eminim. Valla Yiğit, ilk sorum şey tabii ki, bize İsveç maceran nasıl gelişti? Bunu anlatabilir misin? Aklında yurt dışına taşınmak var mıydı? Yoksa karşına gelen fırsatlarla mı şekillendi?
Senin de az önce bahsettiğin gibi işte 2017 civarı ben oyun sektörüne bir giriş yaptım. Ondan önce klasik bir beyaz yakalı olarak otomotiv sektöründe çalışıyordum. Oyun sektörüne girdikten sonra hayatım biraz değişmeye başladı tabii. O zamanlar bu kadar büyümüş ve patlamış değildi. İşte inat ettim. 2 sene İstanbul'da dayandım oyun sektöründe. Daha sonra İzmir'de güzel bir fırsat çıktı. 1,5 sene, 2 seneye yakın İzmir'de kaldım. Ondan sonra daha güzel bir fırsat çıktı. İşte bu fırsatta herkesin tanıdığı bu Angry Birds isimli oyunun şirketinde güzel bir fırsat çıktı. Ve yani benim gibi bu sektörde çalışan çoğu insanın çalışmak isteyeceği bir yer olunca böyle bir fırsat çıkınca bunu değerlendirmek istedim. Ve geçen sene Ocak'tan beri, işte 1 sene 3 ay olabilir, 2021 Ocak'tan beri Stockholm'de Angry Birds isimli oyunun ikincisinin, Angry Birds meşhur olduktan sonra bu adamlar ikincisini çıkarıyorlar. İkincisinin ürün müdürü olarak çalışıyorum. Soruna gelirsek, aklında yurt dışına taşınmak var mıydı? Aklımda her zaman yurt dışına taşınmak vardı. Özellikle ülkenin son dönemki şartları, tabii ki hani benim jenerasyonumdan olan herkesi bir yurt dışına yönlendiriyor. Ben de daha önce bir yurt dışında bir Erasmus deneyimim olmuştu. Hep bir çalışıp bir görmek istiyordum. Ama açıkçası hiç İsveç'e gelmeyi ya da burada çalışmayı aklımdan bile geçirmedim. Hatta hani Avrupa'da dolaşmış birisi olarak İsveç'e hiç gelmedim bile. Stockholm'a gelmedim. İsveç hakkımda yoktu. Ama iş fırsatı güzel olunca bunu değerlendirmek istedim. Ve hem de tam Covid döneminde gözümü kararttım ve Stockholm'a gittim.
Covid dönemi taşınmak da gerçekten ekstra zor bir şey. Bu evet. Son dönemlerde taşınmış konuklarımın hep bahsettiği bir şey. Tabii bir anda şartlar daha da değişiyor. Zaten bir adaptasyon sürecinden insan geçiyor. Seninle az önce de konuşuyorduk, bölümden önce bir konuya değindik. Sonuçta her yer kapanma
kesinlikle
altında. Hani biriyle, yeni biriyle tanışman, sosyalleşmen ya da şehri tanıman bile daha zor.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani benim için de çok enteresan bir tecrübeydi. Böyle bir dönemde taşınmak, yeni bir işe başlamak, bir de yabancı kültür falan. Bütün zorluk ikiye katlanıyor gerçekten. Bir de ben Stockholm'de kimseyi tanımıyordum gelirken. O da ayrı bir problemdi. İşte Ece'nin, yani ablamın arkadaşının bir arkadaşıyla uzaktan tanıştım. Sağ olsun, o çok yardımcı oldu falan derken böyle ufak ufak sosyal çevremi genişlettim. Covid dönemi şeydi, yani çok garip bir dönem, çok garip bir tecrübeydi diyebilirim. Yeni işe başlamak falan da ekstra zor. Hani uzaktan başlıyorsun. Ben ofise gidiyordum mesela. Ofiste 3-4 kişi vardı sadece. Hatta yalnız kaldığım, ofiste böyle tek başıma geçirdiğim günler falan çok fazla. Şöyle bir şanslı durumum vardı ki İsveç Covid'i en az sallayan ülkelerden biri. Yani insanlar çok dışarı çıkmıyordu ama hani böyle bir şey yoktu. yasak yoktu çok fazla. O anlamda şanslıydım diyebilirim. Ama hani çoğunlukla tek başımaydım. Böyle çok az kişiyleydim yani. Çok böyle ufak bir çevrem vardı. Enteresan bir dönemdi ya yani. O dönem içindeyken şeyi de düşünüyorsun. Acaba bitmezse bu Covid dönemi ne olur? Hep böyle mi gidecek falan diye böyle şeyleri de düşünüyorsun. Neyse ki bir şekilde bitti. Hayat normale döndü.
Bir de uzaktan işe başlamak zor. Yeni bir işe başlamak daha da zor.
Evet.
İnsanlarla tanışamıyorsun. Hani işe adaptasyon, hani bırak şehri,
Tabii
işe
tabii.
adaptasyon kısmı bile zor.
Çok zor.
Ben de Covid dönemi iş değiştirdiğim için onu yakından yaşadım.
Çok zor.
Yani kimseyle tanışmadan işe devam etmek biraz zorluyor. O işe adaptasyon sürecini de uzatıyor.
Doğru. Ve yabancı olunca ekstra zor oluyor. Hani Türk olsalar falan böyle daha rahat anlaşıyorsun ama hani herkes yabancı olunca farklı kültürlerden gelince falan alışman gereken parametre sayısı çok artıyor.
Evet. Evet, bu da doğru. Evet, Türk olunca ya sonuçta senin alışık olduğun bir kültür, alışık olduğun bir çalışma tarzı daha rahat
Evet.
kaynaşabilirsin, daha rahat alışabilirsin hem insanlara hem işe.
Doğru.
Peki şimdi bu bir sene 3 aylık süreçte iş hayatındaki mesela farklılıkları nasıl gözlemliyorsun?
Çok farklılık var diyebilirim. En başta en büyük farklılık work-life balance dediğimiz iş-hayat dengesi. Bu konuda çok dikkatliler. En azından benim şirketim ama genel olarak Nordik ülkeler için böyle söyleyebiliriz. Buna Finlandiya, Danimarka'da dahil. Kesinlikle hafta sonu çalışmak yok. Fazla mesai çok az. Hafta sonu çalışırsan sana kesinlikle ücretini veriyorlar. Saat başına çift şekilde. Bu konuda çok hassaslar.
İyiymiş bu bayağı.
Evet, yani bu konuda çok hassaslar. Ki bu benim sektörüm için aslında böyle biraz çelişen bir şey. Normalde benim sektörüm biraz agresif bir sektördür. Mesela hafta sonu falan biz Türkiye'de çalışırdık yani. En azından gözümüzün ucuyla bakardık her şey yolunda mı değil mi ve bir problem varsa da anında müdahale ederiz. Çünkü mesela oyunlar en çok hafta sonu oynanıyor. Böyle bir de canlı ürünler, bunlar online ürünler. Bu yüzden hep böyle bir gözünün ucuyla bakıp bir dikkat etmen gerekir. Burada böyle değil. Yani öyle bir sistem kurmuşlar ki herkes ailesine vakit ayırıyor, hobisine vakit ayırıyor ve hani kimse açmıyor. Çok büyük bir şey olmadığı sürece. Tabii ki çok büyük şeyler. Mesela oyun patladığında yani herkes girip bakıyor da en büyük fark bu. Yani bunun dışında ne diyebilirim? Mesela senin geçen bir önceki podcast'in miydi? Tam hatırlamıyorum ama biri bahsetmişti. İnsanlar işe iş olarak bakıyor diye. Bu gerçekten burada da var. Bu herhalde Avrupa'nın tümü için geçerli. Yani çoğu için geçerli diyeyim. İnsanlar gerçekten işe iş olarak bakıyorlar ve hani hayatlarını çok ciddi ayırmayı tercih ediyorlar, özel hayatlarını. Çok büyük hırsları yok. Zaten çok çalışan, çok kendini gösteren bizim bu Türk kültüründe, Türk çalışma kültüründe hani çok çalışan, çok kendini gösteren yükselir ya. Burada tam tersi biraz göze batıyor. Yani ne yapıyor bu adam, neyin peşinde falan diye böyle düşünüyorlar. En azından kendi şirketim üzerinde konuşursam daha çok ekipçe hareket edelim, işte büyüyeceksek birlikte büyüyelim mantığı var. Çok hümanistler, yani bu çok büyük bir fark. Yani mesela burada bir işim çıktı deyip hiç bir gerekçelendirme yapmadan izin alabiliyorsun. Ya da hastayım dediğin anda rapor almana gerek yok. Direkt izin almış oluyorsun. Hatta istediğin kadar. Ya onun şeyi vardır hani bir limiti vardır ama yani mesela bir hafta boyunca ben hastayım deyip her gün izin alabiliyorsun ve rapor almana da gerek olmuyor gibi böyle aşırı hümanistikler var. Ya da işte ya benim başım ağrıyor arkadaşlar ben biraz işte erken gidiyorum deyip bir gün kendini kötü hissediyorsan gidebiliyorsun ve bunu herkes de anlayışla karşılıyor. Bunlar bizim Türkiye'de yaşadığımız şeylerden biraz farklı. Hani Türkiye'de daha çok başı ağrıyorsa bile çalışıyor, değer görür ya. Burada öyle değil. Burada başın ağrıyorsa git dinlen, kendini iyi hissettiğinde gel. Ama iyi hissettiğinde gel, verimli çalış kafası var. Yani en büyük farklar bunlar diyebilirim. Tabii ki fazla farklı kültürlerin olduğu bir ortamda çalışıyorum. Hani böyle dominant bir kültür de yok yani. O yüzden bunların da bambaşka etkileri falan oluyor. Ama genel olarak farklar bu.
Genel olarak Batı Avrupa ülkelerinde çalışan arkadaşlarımdan ve konuklarımdan duyduğum iş yaşam dengesi en önem verilen şeylerden biri.
Evet.
İngiltere'de de bu şekilde. Birçok şirket hatta bu konuda böyle farklı politikalar İşte izliyor, ne bileyim, ek izin günleri, Covid öncesi de uzaktan çalışma, haftada bir bile olsa bunu benimsemiş şirketler. Gerçi Türkiye'de de yavaş yavaş en azından global firmaların Türkiye ofisleri bu tür şeyler benimsemeye başladı. Hani Türkiye'de de konuşulmaya başladı. Tabii biraz daha şey bir kültür var yine de Türkiye'de. Böyle hani dediğim gibi hasta olsan bile çalışacaksın 7-24 gibi böyle bir hırs ve rekabet kültürü de var ama yavaş yavaş oturuyor. Sizin şirket ağırlıklı olarak İsveçlilerden mi oluşuyor yoksa expat ağırlıklı mı?
Yani ağırlıklı olarak expat diyebilirim. Hani İsveçli de çok var. Belki %50'ye 50. Ama bu bir İsveç, ya Finlandiyalı bir şirket gerçi bu ama hani İsveç'te olan bir şirket için bayağı bir expat var demek 50'ye 50. O yüzden ve şey hani herkes farklı ülkelerden yani Pakistan'ından tut Rusya'sından, Brezilyalısından, Korelisinden, Tayvanlısından böyle çok farklı gerçekten. Hani Türkiye'den ben, hatta Türkiye'den iki kişiyiz. Bizim ofiste, şirket daha büyük, Finlandiya'da ofisleri var orada. 10 kişi falan, 10 tane Türk var. Yani çok gerçekten bir kültür yelpazesi. Karışık diyebilirim
Bu
birazcık.
arada İsveç'te oyun sektörü çok gelişmiş, değil mi?
Evet, doğru.
Bu kadar gelişmiş olmasının nedeni nedir?
Yani bu Nordik ülkeler için Finlandiya'yı da buna katabiliriz aslında. Finlandiya ve İsveç'te oyun sektörü bayağı gelişmiş. Bana sorarsan bunun en kısa cevabı hava şartları. Yani hava şartları Kasım'dan itibaren Şubat Mart'a kadar kötü. Karanlık dışarısı falan. Böyle olunca işte Nordikler evlerine çekiliyorlar ve ilgilenecek bir şey arıyorlar. Büyük ihtimal bunlardan hani biri bu. Burada oyunlar ön planı çıkıyorlar. Çok fazla zaten bir nerd kültürü de var. Yani inanamazsın. İsveçlilerde nerd kültürü de var. Büyük ihtimal bu kendini meşgul edecek şeyler döneminde oyunlara sarıyorlar. Nerd şeylerine sarıyorlar. Bunlar zaten hep birbirine paralel şeyler. Böyle bir şey var. Bunun ikincisinde de bence oyun konusuna bakış zamanında bizdeki gibi değerlendirilmemiş bana sorarsan. Bizde ben kendimden biliyorum hani oyun konusu işte çocuk işi olarak görülüyordu. Bundan 20 sene önce veya ben çocukken yani tamamen çocukların alanındaydı. Ama burada yetişkinlerin oynadığı bir şeydi ve böyle çocuk şeyi olarak görülmüyordu diye tahmin ediyorum. Çünkü hiç öyle bir şey görmedim. Aslında biraz flagship olmanın da verdiği bir avantaj var. Yani çok eskiden beri bu adamlar bu işin içindeler. İşte toplumsal bir baskı yok. Sen oyun işindesin, çocuk işi yapıyorsun, ne yapıyorsun bilmem ne falan gibi saçma sapan bir baskı yok. Zaten günün sonunda bu sektör çok fazla büyüdü ve şu an işte bütün gençlerin çalışmak istediği, girmek istediği bir sektör haline geldi ama bunlar diyebilirim. Biraz fazla geniş anlattım ama
Yo, güzel anlattın gayet. Hava şartlarının, iklim şartlarının getirdiği evde daha çok zaman geçirme üzerinden gelişmiş böyle bir sektör olması mantıklı bir bağlantı. Bunu düşünmemiştim.
ha şeyi de diyebilirim bu arada. Dehşet bir board oyun kültürü var. Aslında bunlar da paralel bu oyun sektörüyle. Herkes çok seviyor board oyunları oynamayı. Ve hepsini de biliyorlar. Bu da işte hep böyle hava şartları, eve kapanma, evde ilgilenecek bir şey bulma, eğlenecek bir şey bulmayla falan paralel diye düşünüyorum.
Evet bak Almanya'nın da kutu oyunları falan meşhurdur böyle. Hatta böyle bir ödül şey mi var hatta yılın en iyi kutu oyunu falan. Bir kutu oyunu almıştım. Bir kere üzerinde
Olabilir.
böyle Almanya'da işte şu ödülü kazanmış falan yazıyordu da oradan biliyorum bir de gittiğimde böyle hatırlıyorum farklı farklı kutu oyunları vardı. Peki İsveç'te iş bulmak isteyenler için tavsiyelerin var mı?
Şöyle developer olarak iş bulmaları çok kolay oluyor. Ben developer olarak çalışmıyorum. Ürün müdürü olarak çalışıyorum ama developer olarak iş bulmaları çok kolay oluyor Türklerin. Zaten burada tanıdığım Türklerin çoğu developer. Komik bir şekilde %90'ı 95'i falan developer. O yüzden yazılım bilmeleri hani en büyük avantajları oluyor. Bunun dışında böyle yazılım sektöründen buraya kapak atmak daha kolay. Marketing falan gibi alanlardan girmek çok kolay değil. Bunlar daha böyle lokal şeyler oldukları için yazılım sektöründen daha böyle evrensel şeylerden buraya giriş yapmak çok çok daha kolay. Oyun sektöründen giriş yapmak zaten kolay ama tabii ki dışarıdan hiçbir şey bilmeden buraya gelmen çok zor. Dışarıda tecrübe edinip giriş yapman gerekiyor. Çok fazla oyun şirketi var burada ve sadece mobil oyun şirketleri de değil. PC oyun, işte PlayStation oyun, AAA dediğimiz çok bütçeli oyun yapan şirketler de var burada. Ama hep tecrübelileri arıyorlar. Çoğunlukla hani yazılım sektörleri veya böyle e-commerce gibi universal şeylerden giriş yapabilirler. Diğer tarafta böyle marketing gibi daha lokal konularda buraya geçiş yapmak çok zor olur.
Mesela senin geçiş yapmanı sağlayan şeyler neydi? Mesela Türkiye'deki elde ettiğin deneyim mi? Ya da farklı bir şey yapmış mıydın?
Şöyle, yani ben çok güzel yerlerde çalıştım. Çok güzel tecrübeler edindim oyun sektörü anlamında. Yaptığım iş böyle tecrübe isteyen ve çok fazla piyasada olan bir şey değildi ben gelirken. Hala da değil. Hala da Product Manager olarak geçiyor benim title'ım. Yani bir Product Manager eksikliği var. Çünkü oyun sektörü 2019'dan sonra bir anda büyüdü. Ve işte bu Covid'le beraber bu büyüme daha da arttı. Saçma bir şekilde büyüdü. Herkes evine kapandı, oyun oynamaya başladı falan. Dolayısıyla yatırımlar da inanılmaz arttı. Şirket sayısı çok artmaya başladı. Hem globalde hem de küçük startupların. Mesela Türkiye'de çok fazla başarılı startup hikayesi var. Türkiye zaten oyun sektörü konusunda, bu arada bir parantez geçeyim, çok başarılı, en başarılı ülkelerden birisi. Bunu da söylemiş olayım. Yani biraz şans, biraz doğru yerde, doğru zamanda olmak. Tabii biraz da kendi şansımı kendim yarattım. Hani İzmir'e gittim, işte şehir değiştirmeyi göze aldım falan. Bunlar da hep böyle kapılar açtı. Çok güzel insanlarla çalıştım. Çok tecrübeli insanlarla çalıştım. Yani benim birazcık tecrübemden ve know-how'umla gelmem mümkün oldu diyebilirim.
Evet, aslında bu alanda kendini yetkinleştirmişsin. Aslında böyle bir alanda uzmanlaşmak yurt dışına taşınma konusunda faydalı olabiliyor. Yani senin özelinde olduğu gibi
Kesinlikle.
oyun sektöründe hani farklı farklı sektörlerde marketingde çalışmak yerine belli bir sektörde uzmanlaşıp sonra yurt dışında o konunun uzmanı olarak gitmek. Öteki türlü biraz daha genel pazarlama çalışanı gibi oluyorsun, genel marketingçi gibi oluyorsun.
Yani kesinlikle evet.
Evet, gerçi onun da ayrı avantajları var ama kuvvetli yönünüzü bulup aslında onu böyle altını çizmek gerekiyor biraz. Evet, bu şekilde senin şeyinde de özelinde de bu oyun sektörü deneyimin en büyük şeylerden biri olmuş, artılarından.
Evet.
Aslında İzmir'e taşınmanı da bu arada sormak istiyorum çünkü o da enteresan. Beyaz yaka olarak İstanbul'dan İzmir'e göç etmek ama daha Stockholm sorularım var. Ve şeyi merak ediyorum tabii ki, iş hayatını konuştuk. Şehirdeki hayata, şehre geldiğimizde Stockholm'u nasıl buluyorsun? Yani İstanbul gibi yoğun bir şehirden sonra, gerçi arada İzmir var ama Stockholm nasıl geldi? Orada yaşamayı seviyor musun?
Güzel bir soru. Stockholm çok fazla avantajı olan, çok güzelliği olan ama zorlukları da olan, yani İsveç özelinde daha doğrusu. Stockholm çok güzel bir şehir. Yani çok medeni ve rahat bir yer. Ulaşımı çok rahat. Dediğim gibi ben daha önce buraya gelmemiştim ve buna rağmen geldim. Tabii ki çok araştırdım, okudum, ettim ama bilmeden geldim yani. Ama tahmin edebiliyordum hani medeni, rahat bir yer olacağını. İnsan sayısı çok optimum. Bunu da söyleyebilirim. Ben şehir merkezinde oturuyorum ama yani böyle genelde hani vaktim şehir merkezinde geçiyor. Ofis şehir merkezinde. O kalabalık rahatsız etmiyor ve güzel, tatlı bir kalabalık var. Mesela bu benim için önemli bir şey. Ben böyle kendimi ıssız hissettiğim şehirleri, küçük şehirleri falan seven bir insan değilim. Mesela Helsinki için böyle hissediyorsun diyorlar. İsveç'te ben hiç kendim böyle hissetmedim. Cuma akşamı yer bulamazsın yani şeylerde, barlarda falan, mekanlarda böyle yer bulmak çok zor. Bunlar güzel taraflar. İşte iş kültürü güzel. Ama işte mesela ne kötü? Kiraları çok yüksek. Evleri küçük. Özellikle şehir merkezinde oturmak isteyenler için kiralar yüksek, evler küçük tabii ki şehir dışına gittikçe bu değişiyor. İsveçlilerin çoğu şehir dışında oturuyor zaten. Hepsinin kendi evi var. Küçükken böyle yazılıyorlar bunlar devletin listesine ve daha sonra devletten bunlara ev çıkıyor. Ve bunlar çok uygun fiyatlara ev alıyorlar. Böyle bir sistemleri var adamların. Ekspatlar için böyle değil durum. Bunun dışında güzel bir şehir. Mimarisi çok güzel. Ben mimariye de önem veren biriyim ve Stockholm'un mimarisi çok güzel. Hani şehir anlamında konuştuğumuzda bunlar güzel. Sosyal çevreler oluşturmak çok kolay değil. Ama bunlar İsveçlilerin, Nordik kültürlerin özelinde şeyler tabii. Çok Stockholm özelinde diyemem. Stockholm özelinde konuşursam genel olarak güzel bir şehir. Eğer maaşınız iyiyse, kendinize yetecek para biriktirebiliyorsanız Bu arada çok dışarıda yiyip içmediğiniz sürece insanlar bayağı tek maaşta bir aile geçinebiliyorlar. Bunları da duyuyorum. Yani onu da söyleyeyim. Dışarıda yemekler, içkiler pahalı. Özellikle içki çok pahalı. Nordik ülkelerin çoğunda böyleymiş zaten. Hatta Danimarka'da falan daha pahalıymış diye duydum. İşte bir bira hani 7-8 Euro'dan başlıyor. Normalde Almanya'da 2-3 Euro içersin yani bir birayı. Yemekler pahalı. Yani dışarısı pahalı. Tek problemi pahalılık diyebilirim.
Başka herhangi zorlayan bir yanı oldu mu İsveç'in veya Stockholm'un?
Ya işte sosyal anlamda az önce de böyle bir girip çıktım. Sosyal çevre oluşturmak çok kolay değil. Benim burada bir İsveçli grubun içine birlikte çalışmadığım, tanımadığım bir İsveçli grubun içine girip bunlarla arkadaş olmam çok kolay değil. Çünkü İsveçliler biraz içlerine kapalı, kendi çevrelerine kapalı yaşıyorlar. Sanıyorum tüm Nordikler böyledir. Zaten Türkleri de tanımıyorlar. Hiç bilmiyorlar yani maalesef. Algıları da çok iyi değil. Bu zaten bizim maalesef Türklerin genel dünya çapındaki şeyi. Hani sosyal olarak biraz tabii ki zorlandım ilk geldiğimde. Neyse ki ofisteki arkadaşlarım ve ofis ortamım çok güzel. Benim ofistekilerle genelde işte birlikte takıldık. Ofis dışından Türklerle tanıştım. Tamamen kendi çabamla. Buradan arkadaşlarım oldu. Onlarla görüşüyorum. Sosyal anlamda zorlandım. İşte soğuğu, karı kışı biraz tabii bize ters geliyor. Ya yani mesela işte bugün 9 Nisan ve dışarıda tutmasa da bir kar yağıyor. Yani bu bizim bünyemize ters şeyler. Sabah yani bir Nisan sabahında uyandığında gözlerin bir güneş görmek istiyor. Güneş ışığı görmek istiyor. Bir dışarı çıktığında hani 15-20 derece hissetmek istiyorsun ama gerçek böyle değil. Bunlar da etkiliyor insanı. Özellikle işte Kasım, Aralık, Ocak bu aylar böyle biraz enteresan aylar. Mesela soğuğun yanında hani soğuğa alışıyorsun da o karanlık konusu gerçekten insanın psikolojisini biraz farklı etkiliyor ve bunu anlamıyorsun bile. Şöyle bir şey var, cycle'ı var. İşte sabah, bu tabii en kötü zaman için konuşuyorum. Hani Aralık falan. Sabah 9'da hava biraz aydınlanıyor. 2 gibi kararmaya başlıyor. Dolayısıyla hani bu karanlık insanın modunu çok etkiliyor. Ya biz alışkın da değiliz yani böyle şeylere. Yani biz Aralık'ta bile en azından 5'e kadar, 6'ya kadar falan 5 diyeyim. Hava kararmazdı.
Aynen.
Bu çok uzun süre olunca farkında olmadan böyle psikolojini falan da biraz düşürüyor senin. Enerjini düşürüyor her şeyden öte. Böyle her şey rutine bağlıyor. Ama kışı ne kadar kötüyse mesela yazı da cennet gibi yani. Yazı da tam tersi 180 derece her şey çok güzelleşiyor. Gece 1'de 2'de falan hava kararmaya başlıyor. Bir saat sonra gece 3'te 4'te aydınlanıyor hava. Ve hava çok güzel. Devamlı güneşli. Dışarısı 20-25 derece. Yani tişörtle çık sabah. Gece 2'ye kadar dur. Hatta biraz daha dur yani. Gece de hava soğumuyor. Yazı da çok güzel. Böyle çok farklı uçların olduğu bir memleketmiş. Ben de buraya gelince gördüm tabii. Yazın diyorsun ki hani oha cennet gibi yer gerçekten ya. Her şey çok güzel diyorsun. Ondan sonra kışın gelince o karanlık gelince ben ne yapıyorum ya burada diyorsun. Sonra hava güzelleşmeye başlayınca abi yok ya hani kötü değil gayet güzel. Yani hayat güzel, burası güzel işte bir şükrediyorsun. Sonra işte yazın tekrar abi çok güzel ya burası diyorsun. Sonra kışa gelince öyle bir döngü var burada. Benim arkadaşlarım da söylüyordu zaten. Yani enteresan bir yer yani. Havanın mesela beni çok etkiler bünye olarak modumu falan çok etkiler benim hava şartları. Güneşli olunca ben yükselirim hemen hemen herhalde herkes böyledir. Havanın sizi etkilememesi gerekiyor. Yani buna böyle biraz dirençli olmak gerekiyor yoksa çok etkileniyorsun.
Evet, ben de umursamıyorum gibi düşünüyorum. Hani nasıl kışın böyledir diye kabullenip, hani tabii İsveç kadar geç kararmıyor, erken kararmıyor burada ama
Evet.
yine de 3,5-4 gibi böyle karardığı bir dönem oluyor Aralık'ta. Mesela aslında o dönem geçtiğinde mutlu olduğumu fark ediyorum. Yani işte 5 gibi kararmaya başladığı gibi hava, böyle biraz daha Şubat'a doğru ilerlediğimizde insan mutlu oluyor. Ya da işte
Kesinlikle.
şimdi daha geç kararıyor, 7'ye doğru kararıyor. İnsanın modu yükseliyor çünkü iş bitiyor. Hava Hava kararmamış, hani gün bitmemiş.
Kesinlikle.
Öteki türlü iş bitiyor. Zaten hava kapalı. Dışarısı böyle soğuk falan.
Evet. Yani mesela işte bugün cumartesi bir dışarı çıkmıştım. Dışarıda kar yağıyordu yani. Böyle bir saçmalık olamaz 9 Nisan'da. Bu arada 2 hafta önce de çok güneşli 15 derece falan bir hava vardı. Yani öyle çok dengesiz şeyler de olabiliyor. İşte havayı çok takmamayı öğrenmek gerekiyor maalesef.
2 hafta önce orada sıcak hava dalgası varken Türkiye'de kar yağıyordu bu sefer
Evet, bu arada ben Türkiye'deydim o sırada.
de.
Yani daha doğrusu o 2 haftanın bir haftası Türkiye'deydim. Türkiye'de kara denk geldim. Sonra buraya geldim. Burada böyle bir hafta sıcağı yaşadım. Sonra tekrar kar yağmaya başladı falan. Böyle aralıksız kar devam ediyor benim için yani.
Karı ya da ayağınla sen oradan oraya
Evet. Öyle
taşıyorsun.
öyle demek istemiyorum ama galiba öyle, evet.
Peki adaptasyondan bahsettin ya, işte kendin bir
Hı.
çevre oluşturduğunu, iş ortamından bağımsız olarak bunu söyledin. Oradaki Türk komünitesi nasıl? Böyle kendi gibi böyle beyaz yakalı olarak İsveç'e taşınmış, Stockholm'e taşınmış insanlar var mı? Yoksa çok yok mu? Nasıl gözlemliyorsun?
Şunu söyleyebilirim. Bir kere yaş ortalaması yüksek.
Hmm.
Çoğu gelen Türkler burada ailesiyle çocuğuyla geliyorlar. Bu arada bence çok mantıklı. Bir ailem çocuğum olsa ben de Stockholm'a gelmeyi düşünürüm. Buradan dinleyenler varsa tavsiye ederim. Çünkü hayat şartları, çalışma şartları, işte eğitimin ücretsiz oluşu, sağlık sistemin ücretsiz oluşu falan gerçekten güzel bir aile yaşamına imkan sağlıyor. Dolayısıyla buraya gelenlerin çoğu nın yaşı benden yüksek. Ben çok fazla Türk'le tanıştım. Çoğunun bir ailesi vardı. Ailesi olmayanlar da işte ya partneriyle gelmiş, ya nişanlısıyla gelmiş. Burada ev almaya çalışıyorlar falan. Böyle benim gibi işte bekar 30'larının başında bizim backgroundlardan gelen çok fazla insanla tanışamadım. Onların sayısı çok fazla değil zaten. Yani mesela tahmin edebiliyorum ki Londra'da dehşet bir genç Türk vardır. Hani
Evet.
30'larının başında, 30'ların ortasında dehşet bir Türk var, topluluğu vardır. Aynı şekilde işte Berlin'de, Münih'te kendi arkadaşlarımdan biliyorum. Burada bu çok yok. Zaten bir komünitesi de yok. Biraz dağılmış bir vaziyette. Böyle insanlar birbirlerini çok tanımıyorlar. Ya yani benim böyle birbirini tanıştırdığım çok fazla Türk oldu. Hepsini ben tanıyorum. Kimse birbirini tanımıyor. Hani ben tanışmaya çalıştım çünkü herkesle. Öyle bir kültür yok burada. Enteresandır. En azından Stockholm için konuşayım. Mesela gittim Göteborg'daki bir şeye girdim. Türk komünitesine girdim böyle. WhatsApp gruplarına girdim. Orada daha bir dayanışma var. Orada işte Volvo var. Sanırım Ericsson var falan. Oradan çok Türk var. Oralarda çalışan. Fabrikaları var bunların. Ama burada öyle bir kalabalığa giremedim. Dolayısıyla çok fazla Türk olduğunu söyleyemem. Yani böyle bir istediğim o ortamı maalesef bulamadım.
Bir yandan dediğin gibi aslında insanın, onu seninle de az önce konuşuyorduk, adaptasyonunu hızlandırıyor şehri aslında, böyle kafa denge, Türklerle arkadaş olmak.
Kesinlikle evet.
Belki bazı insanlar hani ben Türkiye'den zaten yurt dışına taşındım, hani Türklerle arkadaş olmak istemiyorum diyebilir, ama aynı işte yetiştirilme tarzı, aynı arka plandan
Evet.
geliyorsun, işte aynı kültürel öğelere az ya da çok sahipsin falan, böyle kaynaşmayı çarpı 3 hızında gerçekleştiriyor. Hani
Kesinlikle.
sıfırdan başka milletten biriyle de tabii tanışıp arkadaş oluyorsun, ama daha yavaş ilerliyor belki. Türk biriyle olunca bu çok daha hızlı gerçekleşiyor.
Kesinlikle. Ya bir kere aynı dili konuşman, aynı deyimleri kullanman, aynı esprileri yapıyor olman bile çok şey fark ediyor. Bunu başka bir milletle yapmak, benim çok fazla arkadaşım var yabancı şu an ama ya ben Türklerle o hissettiğim bağlantıyı, o frekansı kimseyle hissedemiyorum. Çok da mümkün değil zaten.
Evet, bu sezonda şey, bizim Selin'i konuk almıştım. 4.8 Amerika'da avukatlık bölümü. Orada o bahsetmişti. İşte normal çok esprili biridir o. Ve ondan dert yanıyordu işte. Ben burada espri yapıyorum, kimse anlamıyor benim esprilerimi. İşte garip garip bakıyorlar ya da espri yapmadığımda gülüyorlar falan diye.
Ha.
Öyle bazen.
Öyle bir şey var ya, öyle bir şey var yani. Yani bizim buradakiler, benim ofis hani böyle oyun şirketi olduğu için biraz rahat bir yerde espri anlayışını değiştirmen gerekiyor. Bir kere şey bile, mesela bir espri yaparken hani biri rahatsız olur mu falan diye bile düşünmen gerekiyor. Çünkü farklı kültürler farklı şeylerden rahatsız olabiliyorlar. Zaten Türkçe yaptığın espriyle İngilizce yaptığın espri arasında da çok fark oluyor. Aynı şekilde söyleyemiyorsun. Yani bunlar çok büyük, böyle küçük gözükse de çok büyük bariyerler. Böyle birebir de etkileşim oluşturmak için zorluklar bunlar.
Evet, kesinlikle öyle. Bir de dediğin gibi iletişim kurma tarzı da her kültürün daha farklı. Mesela benim eski iş yerimde bir tane böyle şirket kankam vardı. Ona yani bayağı hani her konu üzerine konuşuyorduk. Böyle dedikodu yapmıştım ama çok net bir yorum yapmıştım. Dobra bir yorum. Kız böyle irkilmişti. İşte zaten İngilizler biraz böyle çok aşırı dobra yorumlar olunca geriliyorlar. Oysa Türkiye'de yani çok normal kalabilirdi. Orada böyle bir şey olmuştum. İlk taşındığım zamanlar oluyor bu. Hani biraz daha dikkatli olmalıyım bu konularda diye kendime not düşmüştüm. Böyle farklar oluyor iletişim konusunda.
Tabii. Kesinlikle burada da işte mesela Çinli birlikte çalıştığım arkadaşım gelip her türlü dedikodu yapıyor. Böyle çok özel şeyler soruyor, hiç umursamıyor falan. Mesela Rus çalıştığım arkadaşım Rusya'dan böyle çok daha mesafeli, çok daha saygılı. Hiç böyle özel konulara girmiyor. Yani çok farklı kafalar gerçekten. Bunlara alışmak gerekiyor
Evet.
yani.
Evet, o iş yerinden de belki bilmiyorum. Ben şeyi fark ettim sonra. Hani iş yerinden çok da beklentim yok mesela sosyallik anlamında. Çünkü insanlar mesela kendi daha içlerine kapanıktı benim çalıştığım iki yerde de öyle gözlemliyorum.
Benim en büyük avantajım o oldu yani. Bizim ofistekiler çok eğlenceli tipler. Çok böyle parti yapmaya, hadi gidelim içelim, eğlenelim falan filan. İşte oyun oynayalım, şey yapalım falan. Çok böyle aktif davranan insanlar ve hani herkes çok kucaklayıcı oldu. Zaten onların kafasında olduğumu fark edince çok anlaştık. Benim en büyük şansım oldu. Zaten öyle bir ortam bulamasaydım ben burada çok sıkılırdım. Stockholm'de aradığımı bulamazdım diyebilirim.
İsveççe öğrenmeye başladın mı bu arada?
Ya ufak ufak başladım tabii. Şimdi neredeyse 1,5 sene olacak. Hatta bir giriş dersine bile girdim. Bizim şirkette veriyorlar. Bir özel hoca tutmuşlardı. Ama çok derine girmedim. Neden dersen hiç ihtiyaç duymadım. İsveçliler dehşet İngilizce konuşuyorlar. Yani ya, hani yaşlısından küçüğüne herkes çok güzel İngilizce konuşuyor. Hatta senden daha güzel İngilizce konuşuyorlar ve bunları görünce diyorsun ki yani o kadar da cesur yok İsveççe öğrenmenin. Ben İngilizce ile hayatımı çok rahat geçirebiliyorum. Bu yüzden biraz geri plana atıyorsun. Ben de geri plana attım. Yani tabii ki kelimeleri falan biliyorum işte. Yani sonuçta her yerde devamlı gördüğüm şeyler. Ama gerek duymadım.
Bir de aslında Almanca'ya biraz benzediği için belki zaten ufak şeyleri çıkarabiliyorsundur Almanca'dan.
Evet. Almanca'ya da benziyor, İngilizce'ye de benziyor birazcık. Ama dediğim gibi hiç neredeyse hiç gerek duymuyorsun yani. Hani böyle çok nadir zamanlarda gerek duyuyorum diyebilirim.
Bu arada şeye de gelmek istiyorum. Senin İzmir'e taşınmana. İstanbul'dan bilmiyorum, bana ilginç gelmişti o zaman da Yiğit. Şimdi hala ilginç geliyor. Hani İstanbul'dan İzmir'e böyle beyaz yaka çalışan olarak taşınmak benim pek duyduğum bir şey değildi. Hatta belki tek seni biliyorumdur. Yani, yo, bir arkadaşım daha genç PNG'deki işiyle taşınmıştı. Ama nasıldı İstanbul'dan İzmir'e taşınmak? Ya sevmiş miydin İzmir'i mesela? İstanbul'u özlüyor muydun? Mesela İsveç'e taşınmandaki adaptasyon süreciyle ya da hissiyatla diyeyim, yeni bir yere taşınma konusunda hissiyatla İstanbul'dan İzmir'e taşınma konusundaki hissiyatta böyle benzerlikler var mıydı?
Çok fazla duymazsın doğru çünkü çok fazla şirket yok İzmir'de böyle gidilip İzmir'de şirket sayısı az yani böyle büyük ölçekli İstanbul'daki maaşları veren veya İstanbul'daki tatminiyeti verecek şirket sayısı az İzmir'de. Bu yüzden de zaten İzmirli böyle güzel background'da atıyorum. Boğaziçi mezunu İzmirliler İstanbul'da yaşıyorlar. İzmir'de çok fazla bulamıyorsun. Bu yüzden hani böyle bir profil de çok fazla duymamış olman çok normal. İzmir'e taşınmak nasıldı? Bence çok güzeldi. Çok güzel bir şehir İzmir. İstanbul'un ben kaosundan çok boğulmuştum. Yani doğma büyüme İstanbulluyum ve işte şehir merkezinde oturuyordum. Maçka'da oturuyordum o sırada ve gerçekten çok kaostu. Yani ben yine iş için gitmiştim bu arada İzmir'e. Hani İzmir'e gideyim bir kafamı dinleyeyim şey yapayım diye gitmedim. Güzel bir iş çıktı. İşte yine güzel bir mobil oyun şirketi vardı orada. Masomo isimli, ismini de vereyim. Oradan güzel bir teklif alınca dedim ki yani İzmir hani güzel bir şehir, şirket güzel, bir şansımı deneyeyim bakalım ne olacak dedim. Gittim ve çok da memnun kaldım açıkçası. Şehirden çok memnundum. Farklı bir şehir. Yani güzel yerleri çok güzel. İşte Karşıyaka, Alsancak gibi. Ama şehrin içinde çok fazla mahalleler de var. Çok gelişmemiş yerleri de çok fazla. Neyi çok güzel? Mesela çevresindeki yerler çok güzel. İşte yarım saatte 40 dakikada Urla'dasın. İşte 45 dakikada Çeşme'desin. Alaçatı'dasın bir saatte falan. Bunlar bir hafta sonu canın sıkılıyor. Atlıyorsun. Alaçatı'dasın. Sonra hop eve geliyorsun. Bunlar çok güzel şeyler. Yazı çok güzel geçiyor. Hatta baharı da çok güzel geçiyor. Hatta sonbaharı da çok güzel geçiyor öyle söyleyeyim. Kışı bir tatsız sadece. Çok yapacak bir şey bulamıyorsun. Çok kapalı kalıyorsun ama İzmir keyifli bir yer. İzmir'deki en büyük problem çevre oluşturmak. Ben yine ofisten çok tatlı insanlarla çalıştığım ve tanıştığım için oradan bir çevre oluşturdum ve çok keyif aldım. Ama mesela ofistekilerle hani çok böyle frekansım uymasaydı kendi kafama göre böyle insanla tanışmak çok kolay olmayabilirdi. Çünkü dediğim gibi çok fazla böyle çok aşırı fazla şirket yok. O yüzden kendi frekansında böyle veya insanlarla tanışmak etmek çok kolay olmuyor. Ama bir çevren varsa orada gerçekten yaşanılacak bir yer. Keyifli bir yer yani. Hareket edebiliyorsun. Canın sıkılıyor. İşte bir akşam Urla'da geçiriyorsun. Karaburun'a gidiyorsun. Balık yemeye falan böyle dehşet opsiyonları var ve şey çok keyifli bunlar. İşte zaten doğası çok güzel. İşte yazlarını zaten söylemiyorum yani beachleri falan. Şimdi gerçi çok pahalanmış duyduğuma göre de güzel bir yerdi. Yani İzmir'den gelirken açıkçası aklım biraz kaldı. Yalan söylemeyeyim. Çünkü İzmir'e de sonuçta bir 6 ay falan alışma süreci oldu. Covid'e İzmir'de girdim ben. Böyle saçma şeyler oldu. Hani bu Covid yasakları, Covid lockdown dönemi. İşte 2020 Mart'ta falan İzmir'deydim ben. Ama alıştıktan sonra gerçekten çok keyifliydi. Hala aklım biraz İzmir'de diyebilirim yani. Gerçekten güzel bir yer. Tabii ki hani geliriniz, şartlarınız iyiyse.
Peki aklım orada kaldı dedin.
Evet.
Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun? Yani dönersen mesela İstanbul değil de bu İzmir mi olur?
Türkiye'ye dönmeyi açıkçası hani her gün aklımın bir köşesinde geçiriyorum. Hiçbir zaman ben zaten hayatımın sonuna kadar yurt dışında kalırım gibi bir şey hiç düşünmedim. Dolayısıyla günün sonunda bir dönüş olacak gibi hissediyorum. Ama maalesef şu an yani çok yakından da takip ediyorum. Hani Türkiye'de her şey daha kötüye gidiyor. Hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda. Bu yüzden herhalde yakın zamanda bir dönüş olmaz. Ama dönersem İzmir'e dönmek tabii ki isterim. Çünkü o İstanbul'un kaosu çok çekmiyor beni açıkçası. İzmir'deki o böyle o samimiyet ve o rahatlık daha böyle bir hoşuma gidiyor. Bir de yani ne ararsam var İzmir'de. Ama hani hayat bu yani sonuçta belli olmaz. Fırsatlar nerede çıkacak belli olmaz. Ama günün sonunda yani bundan seneler sonra bile olsa dönerim diye tahmin ediyorum.
Peki Türkiye'ye dair en çok özlediğin şeyler neler? Klasik sorum.
Yani en başta yemekler diyebilirim. Mesela Stockholm'da, ha bu Stockholm'un kötü taraflarından biri onu söyleyeyim. Stockholm'da çok güzel Türk yemeği bulmak çok kolay değil. 2-3 yer var böyle güzel kebap döner yapan ama mesela Almanya kadar çok çeşit yok. Almanya kadar çok restoran da yok. Olanlar da çok güzel değil. Dolayısıyla bir yemeğe bir özlem oluyor. Yemekleri çok özlüyorsun. Tabii ki aileni, arkadaşlarını çok özlüyorsun. Bu hani yurt dışında yaşayan herkesin hissettiği şeylerdir. Bunun dışında kendi dilini konuşmak, işte kendini daha iyi ifade edebilmek, bu da yurt dışında yaşayan herkesin hissettiği şeylerdir diye tahmin edebiliyorum. Ya bunları insan özlüyor. Havasını özlüyorsun İsveç'teyken. İşte mesela şu an 17-20 derece falan, 17-18 derece falan İstanbul. Burası 1-2 derece. Böyle olunca bir havasını özlüyorsun. Ama işte özlemediğin şeyler de var. İşte hayat şartları olsun, çalışma şartları olsun veya o yaşadığın o böyle toplumsal baskılar, politik baskılar olsun, bunları da hiç özlemiyorsun. Burada yani bunların dışında olunca da çok rahatım ya falan diye hissediyorsun. Böyle çok farklı bir farklı hissiyatlar. Yani bunu sen de zaten çok iyi bilirsin, çok uzun zamanda yurt dışında yaşadığın için.
Öyle gerçekten. Yani özlüyorsun illa aileni, arkadaşlarını, ama bir yandan da özlemediğin şeyler de var. Böyle ilginç bir terazi.
Evet, çok farklı bir dilemma yani o.
Evet. Ve zaman geçtikçe Yiğit bunun değiştiğini ve iyice fikirlerinde kararsız kaldığını fark edeceksin. Böyle birkaç yıl sonra alıştıkça iyice oturuyor da şeyin, düzenin. Böyle daha zor
İyice
oluyor.
yurt dışına doğru mu?
Evet, yurt dışına doğru değişiyor o denge.
Ha,
Bunu
anladım.
aslında konuklarım diyordu. Ben de kendimde iyice gözlemlemeye başladım bunu. Biraz daha sanki yurt dışına kaldıkça yurt dışından geri dönmek daha zor olurmuş gibi geliyor. Bilmiyorum.
Ama bu şeyle de alakalı. Hani Türkiye'nin maalesef durumuyla da alakalı. Politik ve işte sosyoekonomik durumuyla da alakalı. Böyle bir durumda işte senin yurt dışındayken hayatın daha kolay. Alım gücün daha yüksek. Yaşam şartların daha iyi olunca tabii ki Türkiye'den biraz iyice kafa olarak uzaklaşıyorsun ve zihnin de tahmin ediyorum ki iyice seni alıştırıyordur. Yani bu tahmin ediyorum, eğer kalırsam yurt dışında ben de uzun süre bana da olur.
Evet. Bir de dediğin gibi Türkiye'de tabii daha iyiye gitmediği için.
Evet, çok çok üzülüyorsun ya bu arada. Ben gerçekten bu kadar üzüleceğimi beklemiyordum ama böyle okudukça gördükçe falan hani şey hissiyatı yok yani, bilmiyorum başkalarında var mı ama o işte ne oluyorsa olsun bunlara falan diye bir hissiyat yok. Ben mesela çok üzülüyorum. Çünkü günün sonunda dönmek istiyorsun ama dönülecek yere bakıyorsun. Allah'ım ne olmuş buraya falan diyorsun yani. İnsan çok üzülüyor.
İnsan üzülüyor tabii ki, ülkesinin daha ileriye gittiğini görmek istiyor. Hani böyle negatif haberler, işte
Evet.
sürekli işte farklı alanlarda sürekli negatif haberler duymak insanın hoşuna gitmiyor tabii ki. Hani hem ne bileyim geriye dönmek istersen, hani ülkenin durumu için, bir de kendi içinden çıktığın ülkenin iyi durumda olmasını istiyor insan bence.
Evet.
Valla ben aklımdaki her şeyi sordum Yiğit, neredeyse. Şu an düşünüyorum. Aklımda herhangi bir sorum kalmadı. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı?
İsveç yaşanılacak bir yer. Ben bunu söyleyeyim. Hani aileyle falan çok rahat yaşanılacak bir yer. Ama sosyal olarak şu an
Evet.
toparlıyorum. ya sosyal olarak çok böyle aşırı zengin bir yer değil. Çok rahat ortamlar oluşturulacak bir yer değil ama gerçekten aileyle girip rahat bir yaşam sürdürülebilecek bir yer Stockholm. Güzel bir tecrübe her şeyin ötesinde. Bir de yurt dışına geçtikten sonra buradan başka yere geçmek çok daha kolay oluyor gibi toplayabilirim aslında.
Süper, güzel özetledin. Bilmiyorum, çok teşekkür ederim katıldığın için Yiğit.
Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Biraz fazla konuşmuş gibi hissettim ama umarım hani sorularını güzel cevaplayabildim.
Çok güzel özetledin bence. Bütün soruları çok güzel cevapladın. Çok teşekkür ediyorum tekrardan katıldığın için. Görüşürüz.
Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak Emre.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.